Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Haban 1400 Hicri Kameri, 21 Rebiyol Evvel 1443 ve miladi 28 Ekim 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşk Yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde Dakka'nın Tel Aviv'e yönelik tutumu ve Necrübela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Afganistan meselelerinin tek çözümünün siyasi yapıda tüm etkin grupların katılması olduğu belirtildi. Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler ve komşuların Afganistan'a insani yardım göndermesini istedi. İran ile Türkmenistan, Afganistan'a elektrik sevkiyatı konusunda anlaştı. Kemal Bendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetki alanını aşmaması gerekir dedi. Hatipzade, Birleşmiş Milletler raportörünün raporun siyasi ve maksatlı olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
Tahran'ın ev sahipliğinde dün düzenlenen Afganistan'ın komşu ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında ortak bildiri yayımlandı. Ortak bildiride Afganistan'da sorunların tek çözüm yolunun tüm etkin grupların katılımıyla kapsayıcı bir siyasi yapının oluşturması olduğu bildirildi. Ortak bildiride Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları bu ülkedeki siyasi, ekonomik, sosyal ve insani durumlarla ilgili endişelerini dile getirdiler. Afganistan'daki durumun temelden değiştiği kaydedilen bildiride, taraflar Afganistan'ın ulusal egemenliğine, siyasi bağımsızlığına, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne ve iç işlerine müdahale edilmemesine desteği vurguladılar. Uluslararası hukukun kabul edilen ilkelerinin hatırlandığı bildiride Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları, Afgan halkının kalıcı barış isteğine saygı duyarak, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan'ın komşu ülkeleriyle uyumlu ilişkiler kurmasını dilediler. Tüm etnik grupların katılımı ile kapsamlı bir siyasi yapının Afganistan'ın sorunlarına tek çözüm olduğu ifade edilen bildiride, Afganistan'daki sorunlardan sorumlu ülkelerin taahhütlerine yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Afganistan'ın komşu ülkelere bu ülkede barış, istikrar ve ulusal uzlaşı sağlaması için güçlü desteğini ifade ederek, Taliban dahil tüm taraflardan Afgan halkının geleceğinin iyileştirilmesi yönündeki siyasi görüşmelere ve istişarelere devam etmesini istedi. Bildiride de ayrıca uluslararası ve bölgesel örgütler, özellikle Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Afganistan sorununun siyasi çözümünü ilerletmek için sorumluluklarını yerine getirmelidir denildi. Afganistan'da kötüleşen ekonomik durumla ilgili kaygılarını dile getiren bakanlar, uluslararası toplumu acil insani yardım sağlamaya çağırdılar. Ortak bildiride Afganistan'daki etnik ve dini gruplara karşı saldırılar, özellikle son zamanlarda camilere yönelik yapılan terör saldırıları şiddetle kınandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Afganistan'ın komşuları, Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler de Afganistan'a insani yardım göndermelerini istedi. Emir Abdullahian, dün Afganistan komşuları Dışişleri Bakanları toplantısının kulisinde muhabirimize yaptığı açıklamada, Afganistan'a insani yardımların gönderilmesinin Tahran toplantısında ele alındığını vurguladı. Soğuk havaların yaklaşmakta olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanı, ekonomik, güvenlik ve toplumsal durumu iyi olmayan Afganistan'a yardım konusunun ciddileştiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Afganistan'da gençlerin aç kalıp kendi ihtiyaçlarını karşılayamamaları halinde terör örgütlerinin üyeliğine alınabilmelerinin ciddi bir mesele olduğunu kaydetti. Emir Abdullahian, Afganistan'a insani yardıma vurgun yaparak aksi takdirde Afganistan'dan çok sayıda göçmenin komşu ülkelere göç edeceğini kaydetti.
İran Enerji Bakanı Tacik Bakan ile Tacikistan üzerinden Afganistan'a elektrik sevkiyatının yapılması hakkında görüşmelerde bulundu. İran Enerji Bakanı Ali Akber Mehrabyan, dün Türkmenistan Dışişleri Bakanı Sarıceddin Mehreddin ile yaptığı görüşmeyi işaretle Türkmenistan'da iyi hidroelektrik santrali inşa ettiklerine temasla bu santralde elektrik üretilmekte olduğunu ve yılda Tacikistan yönetimine elektrik ihracatının yapıldığını ayrıca bakanla Tacikistan üzerinden Afganistan'a elektrik ihracatını ele aldıklarını kaydetti. Bakan Mehrabyan, teknik mühendislik hizmetleri hidroelektrik santrallerinin inşası hakkında İran ve Tacikistan arasında işbirliğine temasla Enerji Bakanlığı'nın ortak komisyon başkanı olarak iki ülkenin ekonomik faaliyetlerini takip ettiklerini ifade ederken, İki ülke cumhurbaşkanlarının iki ülke arasında ekonomik faaliyetlerin gelişmesine ilişkin vurgularına göre bu münasebetlerin güçlenmesine temenni etti.
Belçika temasları kapsamında Brüksel'de bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakrikeni nükleer anlaşma ortak komisyon koordinatörü Enrico Mora ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Brüksel'de bulunan ve dün Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakrikeni, yaptırımların etkin şekilde kaldırılması ve diğer tarafların kendi yükümlülüklerine bağlı kalması hakkında istişarede bulundu. Belçika temasları kapsamında Brüksel'de bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakrikeni, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden nükleer anlaşma ortak komisyon koordinatörü Enrico Mora ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Bakrikeni, Enrico Mora ile başarılı müzakerelerin temel unsurları hakkında ciddi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu. İranlı yetkili müzakerelerin Kasım ayı bitmeden önce başlaması konusunda mutabık kaldık, kesin tarih önümüzdeki hafta açıklanacak dedi. Kapsamlı ortak eylem planı QUEP olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve Amerika'nın anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6. tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti. Önceki Amerikan Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek azami baskı politikasına başvurmuştu. 20 Ocak'ta göreve devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın teknik girişimlerinin detay ve bilgilerini yayınlamakla kendi yetki alanının dışına çıkmaması gerektiğini belirtirken, bu durumun sürmesi halinde bunun düzeltmek için girişimlerde bulunabileceklerini ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer faaliyeti hakkında bazı bilgileri yayınlamasına tepki gösteren İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, ajansın zaman zaman sunduğu raporlarında detaylara yer vermemesi gerektiğini söyledi. Sözcü raporların büyük ve önemli bir gelişme yaşandığı veya sapma olduğu zaman yayınlanması gerektiğini de işaretle, ajansın doğru olmayan bir yolu süreler önce başlattığını da esefle diri getirdi. Kemalvendi bu konuya defalarca itirazlarda bulunduklarına işaretle, en son olarak geçen kışta bu bağlamda detaylı bir yazıyla ajansın niçin İran'ın teknik faaliyetlerinin detaylarını yayınladığını ele aldıklarını hatırlattı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Birleşmiş Milletler raportörünün İran'daki insan hakları durumuyla ilgili 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğu raporun siyasi hedefler içerdiğini ve raporda ortaya atılan iddiaların bir değer taşımadığını söyledi. Raporu mahkum eden Hatipzade, raporun İran'daki insan haklarıyla ilgili gerçekçi ve doğru değerlendirme olmadığını belirtti. Raportörün İran aleyhindeki sürekli düşmanlık ve ithamlarını hatırlatarak, bu geçmiş kendisinin raporlarının itibarını zedelemektedir ve bu raporları İran düşmanı terörist grupların siyasi bildirisine çevirmiştir açıklamasında bulundu. Raporda İran'daki insan haklarını artırma faaliyetlerine yer verilmediğinin üzüntü verici olduğunu ifade eden Hatipzade, Amerika ekonomik terörizmi altında olan İran gibi ülkelere insan haklarında raportör tayin etmenin esasen açıklanacak bir durum olmadığını söyledi.
Devrim muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanın yapamaz sınırına geldiğini ve Amerikan başı olmak üzere emperyalist güçlerin ömür güneşinin de batmak üzere olduğunu kaydetti. Komutan Selami dün Meşhed'de yaptığı konuşmada İslam İnkılabı rehberinin İslam'a dünyada büyüklük kazandığını işaretle Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın yakıt taşıyan gemilerin gemilerinde topraklarına ulaşını ve vurularsa vurulacaklarını söylemiş olmasının işte bu büyüklükten kaynaklandığını ifade etti. Devrim muhafızları komutanı İslam tarihinin en kritik dilimini idrak etmekte olduklarını ve şartların da normal olmadığına temasla şeytani güçlerin İslam'ın bireysel ibadetle özetlenmesi halinde onunla sorunları olmadığını ancak İslam'ın siyasi rejim oluşturması ve güçlü coğrafyaya kavuşmasını kabul etmediklerini kaydetti.
Başkomandanın askeri başdanışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safavi, Siyonist rejimin her zamankinden ziyade direnişin gölgesi ve İslam ümmetinin dindar mücahitlerinin gücünü üzerinde görmekte olduğunu belirtti. Tümgeneral Safavi, İran'ın etrafında üç büyük savaş vuku bulduğunu ancak İran için hiçbir sorun yaşanmadığına işaretle, İran'ın stratejik savunma derinliğinin Fars Körfezi'nden Akdeniz'e kadar genişlediğini söyledi. Büyük Ortadoğu projesini kim etkisizleştirdi, Nil'den Fırat'a kadar projesini kim hezimete uğrattı sorularını gündeme getiren Safavi, Amerikalıların 20 senelik skandalın ardından Afganistan'dan çekildiğini, yakında da Irak ve Suriye'den çekileceğini ifade etti. Amerika terörist rejimini Hac Kasım Süleymani'yi şehit ettikten sonra Aynul Esed üssünün kudretle hedef alındığına dikkat çeken başkomandanın başdanışmanı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kimsenin böyle bir şey yapma cesaret ve iradesine sahip olmadığını belirtti. Bugün IŞİD projenin yenilgiye uğratıldığını ve Ayetullah Hamene'yi liderliğinde İslami direniş cephesinin zafere ulaştığını ifade eden Safavi, İran devrim muhafızları hava uzay birliğinin füze gücünün geliştiğini kaydetti.
İran İhracat Konfederasyonu Başkanı Muhammed Lahouti, İran'ın Suudi Arabistan ile ekonomik münasebetlerinin başladığını ve İran mallarını taşıyan ilk geminin Suudi Arabistan'ın limanlarından birine demir attığını vurguladı. Lahouti dün muhabirimizle verdiği demişti, Siyasi etkileşimin ekonomik işbirliği üzerinde de etkili olduğuna temasla gerilemin azalmasının çevre piyasalarda faaliyetlerin artmasına yol açacağını ifade etti. Lahut'i komşu ülkelerle ticari ilişkiler hususunda bankacılık ve ticaret alanındaki sorunların kalkacağını ve yakın gelecekte komşularla ticaretin gelişeceğini söyledi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 26.896 kişi koronavirüse yakalandı, 210 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalan, Amerikan Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler, F-35, F-16 meselesi, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi marjında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin konuları ve detayları da konuşuldu. Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalan ve Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yaptıkları telefon görüşmesinde anlaşmazlıkların yönetimi ve yapıcı ikili ilişkiler için diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladığını açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horn yaptığı yazılı açıklamada Kalan ve Sullivan'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Kalan ve Sullivan'ın Afganistan, Orta Doğu, Güney Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve savunma ilişkisi dahil birçok bölgesel konuyu ele aldığını aktaran Horn, iki isim anlaşmazlıkların da yönetimi ve yapıcı ikili ilişkilerin sürdürmesi için diyaloğun önemi konusunda mutabık kaldığı ifadesini kullandı.
Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kırsalına yoğun şekilde askeri sevkiyat yaptığını duyurdu. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi dün yaptığı açıklamada 200 araçlık TSK askeri konvoyunun İdlib'in batı kırsalındaki Harbe El Cevz geçiş noktasından geçerek Cebel Zaviye bölgesine konuşlandığını bildirdi. Aynı merkez Türk askeri konvoyunda lojistik ve askeri malzemeler taşıyan araçlardan oluştuğunu aktardı.
Lübnan Hizbullah Hareketi, IŞİD teröristlerinin Diyale vilayetindeki bazı köylere düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada bu saldırıları kınarken örgütün Irak için en tehlikeli tehditlerden biri olmaya devam ettiğini kaydetti. Terör örgütü IŞİD'in Diyale vilayetine bağlı El-Reşat köyüne düzenlediği saldırıyla hala Irak ve ülkenin ulusal birliğini tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olduğunu gösterdiği bildirilen açıklamada IŞİD'i destekleyen ülkelerin Irak güvenlik ve istikrarına tecavüze devam ettiklerini de ifade etti. Hizbullah ayrıca bu cinayete karşı Iraklıların birleşip dayanışma içinde olarak IŞİD kalıntılarını takip edip yok etmeleri gerektiğini vurguladı. Hizbullah bu saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, Irak halkı ve hükümetinin acılarını paylaşırken Irak halkının terörle mücadele geçmişine göre bu hedefe ulaşma gücüne sahip olduğunu vurguladı. Haber kaynakları ise IŞİD teröristlerinin salı ve çarşamba günleri Diyale'nin bazı köylerine saldırırken 15'ten fazla sivil katlederken 18 kişiyi de yaraladığını bildiriyor.
Haber kaynakları kuvvetli Lübnan Maslahat Güzarı'nın bu ülkenin Formasyon Bakanı'nın açıklamaları yüzünden kuvvet dışişlerine çağrıldığını bildirdi. Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi yaptığı açıklamada Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı. Bu açıklama Suudi Arabistan'ın liderliğindeki koalisyonda yer alan ülkelerin tepkisine yol açtı.
Haber kaynakları Pakistan'da Fransa karşıtı gösteri düzenlendiğini bildirdi. Pakistan'da Fransa'da İslam kutsallarına yönelik yapılan hakaretlerin ardından başlayan protesto eylemlere devam ediyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Fransa karşı gösteriler de düzenleniyor. Tahrik Lebek isimli bir mezhebi grup, aydan önce bu ülkenin çeşitli kentlerindeki şiddet eylemlerinden dolayı Pakistan yönetimi tarafından yasa dışı bir grup ilan edilmişti. Bu grup çarşamba günü hükümet ile müzakere reddederek kendi taraftarlarını İslamabad'a doğru yürümeye davet etti.
Ve son haberimiz, Amerikan Sağlık Bakanlığı'ndaki bomba tehdidi nedeniyle Amerikan Kongresi'ne çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, kongre binaları ve bu noktaya yakın 3 bina daha bomba tehdidi yüzünden boşaltıldığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran'ın Afganistan'a yardım etmek için attığı yeni adımlar etrafında. İran İslam Cumhuriyeti 40 yılı aşkın süredir komşu ülke Afganistan'ın mültecileri, göçmenleri ve uyruklarını destekleyerek hiçbir ayrım gözetmeksizin onlara İranlı vatandaşlar gibi hizmet sunmuş ve bu şekilde onlara muamele yapmıştır. Aslında İran'ın karşılık gözetmeksizin Afgan mültecilerine hizmet sunması ve onları desteklemesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşuları karşısında insanseverce bir girişim ve tabii ki insani bir sorumluluk olmuştur. Amerika'nın Afganistan işgalinin üzerinden 20 yıllık süre geçmektedir. Afganistan halkı 20 yıl boyunca işgalin ardından şimdi de siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, radikalizmin büyümesi ve Amerika destekli IŞİD terörizminin güçlenmesiyle karşı karşıya bulunmakta. Afganistan'da şiddet ve güvensizliğin artması, milyonlarca kişinin ülke içi ve dışında mülteci durumuna düşmesi ve savaştan kaynaklı yıkımlar bu toprakların Amerika tarafından işgalinin sonuçlarının sadece bir kısmıdır. İran İslam Cumhuriyeti bu kritik durumda milyonlarca mülteciyi ev sahipliği yaparak bu ülke ile Çabahar Limanı üzerinden ticari irtibatları ve bağları koruyarak ve sınır kapılarını açık tutarak Afgan halkının geçiminin sağlanması ve ticari faaliyetlerinin devamı için girişimlerde bulunarak Afganistan sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak adına kararlı olduğunu göstermiştir. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'da barış ve güvenliği, İran'ın barış ve güvenliği olarak görmekte ve bu yaklaşım çerçevesinde de Afganlar arasındaki diyalogları desteklemektedir. Bu doğrultuda Tahran, çarşamba günü Afganistan komşu ülkeleri Dışişleri Bakanlarının ikinci zirvesine ev sahipliği yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Yabancı Göçmenler ve Uyrukları Genel Müdürlüğü Başkanı Mehdi Mahmudi şunları vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti her zaman mültecilerin ve yerinden edilmiş insanların ana destekçilerinden biri olmuştur. Mehdi Mahmudi dün Avustralya'nın Afganistan özel temsilcisi Daniel Sloper ve Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Linda Sah beraberindeki heyetiyle yaptığı görüşmede şunları sözlerine ekledi. Hiçbir ayrım gözetmeksizin İran çok sayıda mülteci ve yabancı göçmene eğitim, sağlık, tedavi ve tıbbi hizmetler, geçim mesleki eğitim ve istihdam ve acil durumlarda yardım alanlarında çeşitli hizmetler sunmuştur. Mahmudi'ye göre İran uluslararası toplumdan en az yardımı alarak Afgan mültecilerinin ülkelerine yeniden inşa etmek ve canlandırmak için ülkelerine gönüllü dönüşlerinde de önemli bir rol oynamıştır. Daniel Stopper bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti hükümetine mültecilere ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek mültecilerin sorunlarını bir an önce çözmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Linda Sah da ülkesinin İran'daki mültecilere hizmet vermeye devam etmeyi hazır olduğunu duyurdu ve bu kesinlikle 2022 planları arasında yer alacak dedi. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Temsilcisi Silvanka Danafala Dünya Göçmenler Günü olan 20 Haziran gününde şöyle bir açıklamada bulunmuştu. İran İslam Cumhuriyeti dini öğretilerinden kaynaklı barışçıl ve insansever ruhu ile her zaman uluslararası anlaşmaların ötesinde göçmenlere hizmet sunmuştur. Aslında bu ülkeden çıkan milyonlarca mültecinin geleceği, barış diyalogları ve de uluslararası camianın Afganistan'da istikrar ve güvenliğin inşası ve bu ülkedeki ekonomik ve geçim altyapılarının inşası doğrultusundaki taahhütlerine yerine getirmesine bağlıdır. Mevcut durumda hiçbir insani yardım Afganistan'da barış ve istikrarın yerini tutamaz. Afganistan komşusu ülkeler ise bu tarihi dönemde çok önemli bir sorumluluğa sahiptirler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de Salı günü Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmede İran'ın Afganistan halkının güvenliği ve huzuruna, barışın ve dostluğun sağlamasına vurgu yaptığını belirterek komşu ülkelerin bir araya gelişenin Amerika'nın bölgeden elini keseceğini ve Afganistan sorunlarına çözüm olacağına umut ettiğini belirtti.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Suudi Arabistan'a bağlı medyanın Lübnanlı makama saldırması etrafında. Son günlerde Lübnan İletişim Bakanı George Kordahi'den mazlum Yemen halkının ülkelerini Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırganına karşı savunmasının hakkaniyetine dair bir röportaj yayımlandı. Lübnanlı makamın röportajının yayımlanması, Lübnan'da Suudi Arabistan tarafından desteklenen 14 Mart grubuna bağlı medyaların geniş çaplı saldırılarına neden oldu. Lübnan İletişim Bakanlığı Kordahi, El Cezire kanalının halkın parlamentosu programına katılarak Yemen gelişmeleri ve halkının durumu ile ilgili şöyle bir açıklamada bulundu. Onlar kendilerini savunan insanlardırlar. Yoksa onlar mı bir başkasına taciz yaptılar? Yemen halkın evleri, cenaze törenleri ve sevinçlerinin uçaklar ile saldırıya uğradığını görüyoruz. Husiler sadece dış tacizler ve saldırılar karşısında kendilerini savunuyorlar. Daha önce de Lübnan eski Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbi, Suudi Arabistan'ın tepkisini çeken ve onlara bağlı grupların baskısının gelişmesine neden olan açıklamalarda bulunmuştu. Sonuçta ise Lübnan Dışişleri Bakanı istifa etmek zorunda kalmıştı. Suudi Arabistan tarafından mali ve siyasi olarak desteklenen 14 Mart grubuna bağlı sosyal medya kullanıcıları da Kordahi aleyhine geniş çaplı saldırılar başlatmış ve onun haklı olarak söylediği sözleri, Suudi Arabistan ile Lübnan ilişkilerinin gerginleşmesine yol açan konuşmalar olduğunu öne sürmüşlerdi. Halbuki aynı kişiler Suudi Arabistan'ın zaten Lübnan'a mevcut durumunun temel sorumlularından biri olduğu hususunda gerçekleri görmezden geliyorlar ve her şeyi bilmezden geliyorlar. Bu durum o kadar açık ve net ki Lübnan'da son zamanlarda ki baş veren krizde de Suudi Arabistan'a bağlı bir parti olduğu bilinen Samir Cacar liderliğindeki Lübnanlı Kuvvetler Partisi, Suudi Arabistan çıkarları doğrultusunda Lübnan iç savaş ve aşiret çatışmaları çıkarmaya çalıştılar.
Bu yüzden insani vicdana sahip olan kimi Lübnanlı makamlar ve sorumluların açıklamaları ve gerçekleri ihmal edemeyen ve göz ardı edemeyen yetkililerin de bu türlü gerçekçi sözleri Suudi Arabistan'ın bölge düzeyinde özellikle bölge milletlerine karşı başta Yemen halkına karşı yıkıcı siyasetlerinin hacmi ve oranını göstermektedir. Bu durum Suudi Arabistan'ın saldırgan ve taciz eden taraf olduğunu açıkça ortaya çıkarmaktadır. Suudi Arabistan'a bağlı medya organlarının ağır baskıları altında röportajında tekrar tutumunu açıklamak zorunda kalan Lübnan İletişim Bakanı, bu hususta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne hakarete bulunmak niyetinde olmadığını, sadece kendi inancını açıkladığını ve bu röportajı da Necip Mikati hükümetinde İletişim Bakanı olarak tanıtılmadan bir ay önce yaptığını da açıkladı. Bu konuda önemli olan bir diğer nokta ise Kordahi'ye ve istifa meselesine karşı tavır alan medya kuruluşlarının Lübnan ve bölgedeki direniş grubunun şahsiyetlerine her gün saldıran ve İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlayan aynı medya kuruluşları olmasıdır. Bu medya grupları ise İran'a ve direnişe Lübnan iç işlerine karışmakla sürekli itham ederek konuda ifade ve düşünce özgürlüğü iddiasında da bulunuyorlar. Lübnan'da ve bölgede Suudi Arabistan'a bağlı medya ve grupların öfkesinin temel nedenlerinden biri Lübnan dışında özellikle Yemen'de aramak lazım. Bugünlerde Suudi ordusu ve paralı askerlere bir dizi yenilgi uğradı. Yemen ordusu ve sivil güçleri ülkenin güney bölgelerinde özellikle Mağrib vilayetinde Ali Suud paralı askerleriyle şiddetli bir şekilde savaştı ve başarılı oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Haban 1400 Hicri Kameri 21 Rebiyül Evvel 1443 ve Miladi 28 Ekim 2021 Perşembe. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Haban 1360'da İmam Hümeyni, Fahad'ın Filistin ile Siyonist İsrail arasındaki barış planına yönelik sert tepki gösterdi. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra ve Mısır ile Gasıb İsrail rejimi arasında Amerikan ağırburuculuğu ile Camp David anlaşmasının imzalanmasının ardından bölgedeki satılmış rejimler Mısır'da hüküm sürdüren rejimin çizgisinde hareket etmeye başladılar. Arabistan'ın eski veliahtı Fahad bin Abdülaziz, 18 Mordad 1360'da soykırımcı İsrail rejiminin resmiyete tanınmasını sağlayan ve İslam dünyasında bir takım muhalefetleri beraberinde getiren bir plan sundu. İmam Hümeyni bu plana gösterdiği tepkide şunları buyurdu. Sadat ve Fahad gibilerinin planlarının reddedilmesi bize ve her Müslümana vaciptir. Bu gibi planlar dünya müstazaflarının yararına değildir ve kınanması gerekir. Günümüzde en tehlikeli işlerden biri Camp David ve Fahad planlarıdır ki İsrail ve bu rejimin cinayetlerini teyit eder mahiyete sahiptir. Bu planlar itilaflara neden olmuştur ve İsrail'in yolunu açtı. İmamın bu yoğun tepkisi ve dünya Müslümanlarının imamın tepkisine verdikleri desteği Fahad planının birçok ülke tarafından reddedilmesine neden oldu. ...200 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Rebiyül Evvel 1243'te Erivan şehri 2. İran-Rusya Savaşı sırasında Rus kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Haban 1395'te Şii mezhebinin önünde gelen taklit mercilerinden Ayetullah Said Taki Tabatabai Kumi vefat etti. Hicri Şemsi 1301'de Kutsal Meşhit kentinde dünyaya gelen Ayetullah Kumi'nin babası olan ve yine taklit mercilerinden olan Seyyid Hüseyin Tabatabai Kumi, Rıza Şah'ın kadınlara tesettür yasağı getiren fermanına karşı çıkmasından dolayı İran'ı terk ederek Irak'ta sürgün hayatı yaşamak zorunda kaldı. Ayetullah Kumi Irak'taki Baas rejimi tarafından çok sayıda büyük din adamının Necef'ten sürülmesinden sonra 1980'de Kum'a gitti ve Kum İlahiyat Okulu'nda fıkıh ilkelerini öğretmeye başladı. 94 yaşında Irak'taki kutsal türbeleri ziyaret etmek için Kum'dan ayrıldı. Necef, Kazemeyn ve Samira şehirlerini ziyaret ettikten sonra Kerbela'ya gitti ve bugün bu şehirde Hakk'a yürüdü. 73 yıl önce bugün 28 Ekim 1948'de soykırımcı rejim İsrail'e Araplar arasında birinci savaş devam ederken bu rejim askerleri işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan El Davamiye köy sakinlerine katliamdan geçirdiler. Siyonist katiller bu köydeki bir camiye saldırarak namaz kılmakta olan 75 Filistinliyi şehit ettiler. Siyonist askerler adı geçen köy çevresindeki bir mağarada gizlenen 35 aileyi de katlettiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kalemimden aktaracağım sizlere.
Cumhuriyet.
Kurda düşüş beklemeyin.
Yeni Asya.
Devlet bir kişiye teslim edilmez.
Milli Gazete.
Akaryakıtta çarşı karıştı. LPG, otogaz ve benzin fiyatları uçuşa geçti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 26 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde kaybedilecek iktidarı elde tutma olasılıkları üzerine başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülkemizde ülkeyi iflasa götüren böyle bir iktidarın ya düşmesi ya halkın isteği ve zorlamasıyla erken seçime gitmesi ya da istifa etmesi gerekir. Ama bildiğiniz gibi bu üç şıktan birisinin bile şu aşamada gerçekleşme olasılığı sıfır. Çünkü bu öyle böyle normal bir iktidar ve parti değil. Pençelerine geçirdiler ülkeye. TÜGVA gibi hanedanlık örgütleri ve pek çok benzer vakıf, cemaat, dernek, tarikat ve ihalelerle birlikte ülkenin zenginliği emiliyor. Üstüne üstlük, kriz üzerine kriz yaratılarak millet durmadan yoksullaştırılıyor. İhaleleri de katın işin içine diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İktidar böylesine bal kaymak bir çiftlikten elini eteğini kendiliğinden çekmeyecek bir anlayışa sahip. Bütün bu çiftlik uygulamalarını da yönettiği devletin tüm güçleriyle koruyor. Amacı iktidarını sürdürmek. Osman Kavala aslında sadece iktidarın elinde bir gerilim yaratma aracıdır. Hukuksuz bir şekilde rehin tutulduğunu en iyi iktidar biliyor. Demirtaş da öyle. Onlar olmasaydı başkaları olacaktı. Batı ülkelerinin aksine burada iktidarların seçimlere doğal bir şekilde el değiştirmeyi zorlaştırıcı her şey var. Her ne kadar millet seçimlerde istemezse gideriz gibi yılda bir kez bir laf etmiş olsalar bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde yarattıkları hukuksuzluk kaosunu anımsayın. Diyelim ki seçmen tüm bu hukuksuzlukları aşan bir şekilde oyunu kullandı. İktidar da düştü fakat sandık zamanı gelinceye kadar sürecek iktidarda kalma mücadelesi. Soru şu, iktidarda kalmak için ne yapabilirler? Seçimi kazanırlar, muhalefette tamam başaramadık der. Seçimi kazanmak için ne yapabilirler? Çok şey. A. Kalkarlar millete başarısızlıklarını ve bunun nedenlerini anlatır, kısa zamanda bütün bunları telafi edecek programlarını tatmin edici bir şekilde açıklar ve güven vermeye çalışırlar. B. Çalışanların maaşlarına hemen enflasyon üzerinde zamlarını açıklarlar. C. Gelir eşitsizliğini hızla azaltacak önlemleri açıklarlar vesaire. Yolsuzluk, ihale, peşkeş, devlet kaynaklarına aktarma konusunda en azından aldatıldık, sorumlulardan hesap soracağız derler ve birkaç yargılama yaparlar. Bunlar olabilir mi? Yanıtını siz verin. Eğer bunları yapmazlar dersek başka ne yapabilirler?
Mesela uyguladıkları ekonomi politikalarının müthiş bir sonuç vermesini beklerler. Umutları gerçek ve herkes yanılmış olur. Müthiş bir kredi alırlar milletten ve oylar kendilerine akar. Peki bu olur mu? Yanıtını siz verin. Bu imkansızı gerçekleştiremezlerse iktidarda kalmak için ellerinden ne gelir? Hah işte nihayet olasılık olarak yüksek noktaya geldik. İşte burada seçim sürecinde olağanüstü siyasi koşullar yaratmak kalıyor. Şu yaşadığımız 10 ülke elçisini sınır dışı etmek seçime doğru yapılabilecek büyük gerilimlerden biri olabilirdi. Ve buna benzer eylemin sonuçları Türkiye ile 7 düveli karşı karşıya getirebilir ve ustaca büyük bir yok edilmek istenen Türkiye havası yaratılır. Bununla kalınmaz, muhalefet partileri düşmanla işbirliği ve hain muamelesi görür. Olağanüstü koşullar yaratılmak için ben Yunanistan'ın da Ankara'yı çok ciddi kontrollü bir çatışma fırsatı verecek yüksek potansiyele yoksa aptallığa mı deseydim sahip olduğunu düşünüyorum. Ankara adaların silahlanmasına yönelik bir dizi Navtex açıklamaları da yaptı. Buradan da ilerlemek mümkün olabilir. Sonuçta kaybedileceği kesin bir seçim sonucu karşısında bütün bunlar sıkı yönetimi ve ertelemeleri de gerektiren sonuçlar üretebilir.
Faruk Çakır 26 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde "Diplomasiyi unuttuk mu?" başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye idare edenlerin en iddialı oldukları konulardan biri de dış politikaydı. Yıllarca komşularla sıfır sorun diye beyanlarda bulundular ve bu sözlerin karşılığını da iktidar olarak aldılar. Ancak bu politika sağlam temellere oturtulmadığı için iş gele gele bütün komşularla baştan sona sorun halini aldı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Komşularla ve hatta mümkünse bütün dünya ile sıfır sorun olması elbette arzu edilen bir durumdur. Ancak bu iyi planlanmış ve diplomasinin öne çıktığı bir dış politika ile mümkün olabilir. Her gün değişen dış politika anlayışıyla sıfır sorun halini devam ettirmek mümkün olmuyor. Hatırlanacağı üzere gündemde 10 ülkenin büyük elçisini istenmeyen adam ilan etme çalışması var. Eğer verilecekse bile böyle önemli bir kararı bir kişi mi verir? 10 ülkenin büyük elçisini göndermek için çalışma yapılmasını emrettim manasına gelen bir beyan meclis ve birlikte karar verme ile yan yana gelebilir mi? Dünyanın geldiği nokta bakımından bazı konular artık iç işleri olmaktan çıkmış durumdadır. İnsan hakları da bunlar arasındadır. Bir ülkede insan haklarına aykırı işler yapılıyorsa yabancı ülkeler de o konuda görüş beyan eder hale gelmiştir. Aynı şekilde ülkemiz de icap ettiğinde başka ülkelerdeki insan hakları ihlalleri hakkında görüş beyan ediyor. Hatta insan haklarını ihlal eden yabancı ülkeleri kınıyor. Haklıdır çünkü artık insan hakları meselesi bütün insanlığın ve dünyanın meselesidir. Bazıları diyor ki büyükelçiler bu işlere niye karışır? Belki bu tepkiler kulağa hoş gelebilir ama işin aslı ve esası insan hakları olunca sınırlar ikinci plana itiliyor. Hem kişilerden bağımsız olarak büyükelçiler Türkiye'nin uymayı çok önceden kabul ettiği ve anayasadan da üstün gördüğü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hatırlatmış oldu. Bunları ifade etmek, büyükelçileri savunmak değildir. Acaba bu kriz sonrası atılması icap eden ilk adım bu muydu? Yoksa öncelikle diplomasi yolları kullanılarak elçiler ya da temsil ettikleri ülkeler nezdinde çalışma yapılması mı icap ederdi? Netice değişmez. Akılla hareket eden kazanır. his, heyecan ve keyfi hareket edenler kazanmıyor. Türkiye bin defa düşünüp bir defa adım atmak durumundadır. Hele dış politikada ve hele günümüzde.
Evren Devrim Zelyut 26 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde Erdoğan lirayı yakıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçen bahar aylarından beri şunu söyledik: AK Parti salgına hazırlıksız yakalandı. Dışa bağlı ekonomi, kur arttıkça ithalat yapa yapa rezervleri yedi bitirdi. Ekonomide tablo kötüleştikçe Erdoğan AK Parti'nin geleceğini kurtarmak için faiz indirimine gidecek dedi. Merkez Bankası'na verdiği talimatla bu gerçekleşti. Takip eden günlerde enflasyonun altına inen faizler kuru yukarı fırlattı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Faiz indiren kamu bankaları kredi dağıtmaya başlayacak. Ama bu krediler üretime gitmeyecek. Sadece günü kurtarmaya yarayacak, başlayacak. Ama bu krediler üretime gitmeyecek, sadece günü kurtarmaya yarayacak. Krediye alan konut, dolar, hisse, altın ve bitcoin almaya başlayacak. Yani yeni bir AKP klasiği izleyeceğiz. Tasarruflar yine üretimden uzak alanlara akacak. Piyasa canlanmış gibi yapacak. Bu sırada Erdoğan çıkıp yine nutuklar atarak piyasanın düzeldiğini söyleyecek. Ancak bu nutukları atmak geçmişteki gibi kolay olmayacak. Çünkü petrolün fiyatı varil başına 85 doları aşmaya çalışıyor. Ve bu durum bizde enerji ithal edildiği için iğneden ipliğe bütün malların fiyatının artmasını beraberinde getirecek. Karşımızda rezerve bitik, ürettikçe enflasyon ve kuru artıran, üstüne salgınla dış alemden yansıyan enflasyon tokadını yemiş bir ekonomi var. Bu duruma elçi krizi gibi dış siyasi hataları da eklersek Erdoğan'ın lirayı yaktığını söylemek çok mu iddialı olur? Siyaset ve ekonomide yapılan hataların bedelini kim ödeyecek? Elbette ki halkımız.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin'i Mektebi'nde. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 128. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin Müslüman milletlere ve dünya mustazaflarına tavsiyelerini gözden geçireceğiz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde dünyanın en büyük dini ve siyasi muslih insanlarından biri olan İmam Hümeyni, sürekli Müslümanların tarihi azamet ve izzetinin yeniden ihya edilmesini ve dünyanın mustazaf milletlerinin mazlumiyeti giderilmesini ve zillet altında yaşamaktan kurtulmasını düşünüyor ve bu insanları adaletsizlik konusunda bilinçlendirmek ve kıyam etmelerini sağlamak, dünya mazlumları üzerindeki zulüm ve adaletsizliğin giderilmesine vesile olacağına ve özellikle Müslümanların uyanışı ve İslam bayrağı altında vahdeti, İslam ümmetini tarihi parlak günlerine geri getireceğine inandığını beyan ettik. Geçen bölümde ayrıca İmam Hümeyni dünya mazlumlarını ve mustazaflarını desteklemek, İran İslam İnkılabı'nın ilkelerinden biri olduğunu buyurduğunu ve dünya müstekbirleriyle mücadeleye paralel olarak mazlum ve mustazaf milletleri bilinçlendirmek ve müstekbirlere karşı mücadelelerine destek vermek gerektiğini vurguladığını hatırlattık. Şimdi İslam ülkeleri ve mustazaf milletlerin İmam Hümeyni'nin fikri ve siyasi manifestosunda konumunun öneminden hareketle sohbetimize imamın tarihi vasiyetnamesinde bu konuya ilişkin tavsiyelerinden diğer bazılarını sizlere aktarmaya çalışacağız.
İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde İslam ülkeleri ve mazlum milletlerin sorunlarından birinin bu ülkelerin siyasi rejimlerinin süper güçlere bağımlı olmalarından kaynaklandığını belirtiyor. İmama göre İslam ülkelerinde ve diğer mustazaf toplumlarda iktidarın başında olan despot rejimler başarılı.